Ayrım 39.
Kapıyı hizmetçi kadın açtı. İçeriden sesler geliyordu. Konuk var. Dönüp gidecek oldu, yapılamazdı. Koridorun başından Mükerrem göründü. Galibi görünce heyecanla yaklaştı. "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. "Ben de sizden haber bekliyordum. Pakizeler var, sizi soruyordu onlar da." Salonda Pakize, Esma Kumalar'da sevinçle karşıladılar Galibi. İyi adam lafın üstüne gelirdi. O kara tavuk yüzlü, Esma söylemişti bunu. Pasta vardı, çay içiliyordu. Galibe de verildi. Mükerrem'in kaygılı gözleri Galip'in üstündeydi. "Sait'e gittim bugün," dedi Galip. Hepsi kulak kesilmişti. "Sağ olsun, sorumluluğu aldı üstüne. Necla'yı gösterdi." Mükerrem Hanım tutamayıp atıldı hemen. "Ne dedi Necla?" duraladı Galip. "Necla ile konuşmadım," dedi. "Konuşmak kesin yasak. O beni görmedi bile. Sorgulamayı bekliyor herkes gibi hücresinde." Bir hıçkırıkla ağlamaya başladı Mükerrem Hanım. "Rica ederim Mükerrem Hanım," dedi Galip. "Ben de üzülüyorum, ne yapalım? Devletin işi bu. Boynumuzu büküp bekleyeceğiz. Elimizden başka ne gelir?" Öteki kadınların da gözleri dolmuştu. "Üzme kendini Mükerremciğim," dedi Pakize. "İftiram iftiradır belki de. Bırakırlar, bakarsın." Mükerrem'in gönlünü almak için söylediklerine kendisi de inanmıyordu belli ki. Esma'nın inanmadığını söylemesine bile gerek yoktu. Hıçkırıklarını bastıramadı Mükerrem Hanım. Kalkıp çıktı salondan. Ağır bir sessizlik çökmüştü. Esma Galip'e döndü. Ağzından bir giz almak isteğiyle sesini kısarak, "Neymiş işin aslı?" dedi. "Benim de bildiğim bu," dedi Galip. "Komünistlerle işbirliği yapmış." Derince soluklanıp başını iki yana salladı Esma. "Vah vah," dedi. Pakize duramamıştı. "Ama ben duymuştum," dedi. "Mükerrem'e de söyledim. Sağ olsun Necla'ya kim söz dinletebilir ki? Babasını bile umursamadı." Daha bir şeyler diyecekti. Mükerrem Hanım'ın ayak sesiyle sustular. İçinden gülmek geliyordu Galip'in. Kızarık, şişkin gözleriyle salona giren Mükerrem Hanım'a duyurur gibi, "Mithat nerelerde?" dedi. "Samsun'da Galip Bey. Bir dava vardı, ona gitti. İyi oldu. Çok kötüydü son günlerde. Delirecek dedim. Korktum valla." Pakize'nin içini boşaltır gibi söylediklerini burun kıvırarak dinleyen Esma duramadı. "Aman o delirmez," dedi. "Seni delirtmesin de." Dan diye söylenmiş söz Pakize'de içinde herkesi güldürmüştü. Mendili kıpkırmızı gözlerinden düşmeyen Mükerrem de gülmüştü tutamayıp. "Herkes biliyor burada," dedi Pakize. "O karı büyü mü yapmıştı ne? Gözü bir şey görmüyordu. Her işin iyisini yapar yüce Allah'ım. Öner Bey bitiriverdi bu işi. Allah'ım bin razı olsun. Onlara da dişi kesmiyor Mithat Bey'in. Biz değiliz ki saldırsın. Delirmeyip de ne alt etsin." Ağır bir sessizlik çökmüştü gene. Sitareyi başkanın oğlu Öner'in arabasıyla ezerek öldürdüğünü duymayan mı kalmıştı? Patavatsızlık bile değildi Pakize'ninki. Tedirginlik duysa da ses çıkarmadı Galip. Yeni söze geçilmesini önlemek ister gibi geç oldu diye kalktı Esma. Pakize de kalktı hemen. Necla'yı duyup gelmişlerdi. Üçten beri oturuyorlardı. Artık gitmeliydiler. Galip de gidecek gibi yapınca Mükerrem Hanım salondan çıkmaya yönelen konukların yanında, "Siz lütfedip biraz kalmaz mısınız Galip Bey?" dedi. "Beni aydınlatmanızı rica edeceğim bir iki şey var." "Estağfurullah efendim. Siz rahatsız etmezsem memnunlukla." İyi oynamışlardı. Esma Mendeburu'nun bile aklına bir şey gelmiş olamazdı. Hizmetçiler de vardı evde. Ne fesatlık düşüneceklerdi ki. Konukları yolcu edip salona dönen Mükerrem evdeki hizmetçiyi filan umursamadan atılır gibi boynuna sarıldı Galip'in. Başını göğsüne koyup yeniden ağlamaya başladı. Ne yapacağını şaşırmıştı Galip. "Yeter," dedi, "bırakma kendini. Böylesi daha iyi oldu belki de. İş daha kötüye varmadan ders olur Necla'ya. Devletle şaka yapılmayacağını öğrenir en azından." Bir şey demeden içini çekerek ağlayan Mükerrem'in ıslak yanaklarına öpücükler kondurdu. Saçlarını okşadı usul usul. İçinde kabaran istekle dudaklarından öptü. Bir anda ateşli öpüşmelere geçtiler. Dışarıdaki seslerle ayrılıvermeselerdi, yavaşça çöktükleri kanepe üzerinde soluk soluğa doğal sonuca gidiyorlardı. Fırladı Mükerrem Hanım. Saçlarını düzeltti eliyle. Çabucak çeki düzen verdi kendine. Yürüyüp çıktı salondan. İşi yarım bırakmış olmanın tatsızlığını atlatmaya çalışıyordu Galip. Kulağı dışarıdaydı. Bir süre sonra Mükerrem girdi koşturarak. "Eşref kötüleşmiş," dedi. "Doktora telefon etmemiz gerek." Demesiyle de telefona koşması bir oldu. Gidip kapısından şöyle bir baktı Galip. Tıkanır gibi gözlerini açarak solumaya çalışıyordu Eşref Bey. Aman ölmese. Evin içindeki bu gergin hava çok geç saatlere kadar sürdü o gece. İki profesör doktor geldi. Bir süre danışıp dönüştüler hastanın başında. Hastaneye kaldırmayı gerekli bulmadılar. Bir iki iğneden sonra kalp atışlarında genel durumunda düzelme görülmüştü Eşref Bey'in. Bu tür tökezlemelerin doğal olduğunu bildirip bir kucak parayı bölüşerek gitti sayın profesörler. Mükerrem Hanım da çıkışmamıştı. 300 liraya yakın parayı Galip ödedi. Ortak hesaplarından hemen düşmesini söyleyen Mükerrem'e dudaklarını ısırdı ayıplar gibi. Böyle şeyin sözü mü olurdu aralarında? Eşref Bey yatmaya hazırlanan yorgun bakıcısıyla baş başa kaldı gene. Hizmetçi de odasına çekilmiş, eve tam bir sessizlik çökmüştü. Koridorda yöreye bir göz attıktan sonra biraz da umursamazlık içinde Galip'in elinden tutup odasına çekti Mükerrem Hanım. Kapıyı kapatıp kollarını boynuna doladı. Seni bana Allah gönderdi dedi. Sensiz ne yaparım ben bilemiyorum. Galip'in bir şey demesine kalmadan tüm susuzluğuyla dudaklarını verdi. Ateşli sevişmelerden sonra uzun saatler boyu konuştular o gece. Eşref Bey'in kötüleşmesiyle öleceğini düşünmüştü Mükerrem Hanım. Acı duyuyordu bunu açıklarken. Ne yapacaklardı ama? Başka bir yolu, umarı var mıydı bunun? Eşref için de iyisi bu değil miydi? Okşayıcı sözlerle Mükerrem Hanım'ı yatıştırmaya çalıştı. Evet, oydu doğrusu. Üzmesin de artık kendini Mükerrem Hanım. Yazgı neyse olacaktı. Ödü koptuğunu söyleyecek değildi ya adam ölecek diye. Durumun değişmesiyle epey tatsızlık çıkabilirdi Mükerrem'le. Ne isteyeceği belli mi olurdu kadının? Beni asıl üzen Necla'nın tutumu dedi. Sana söylemeye çekiniyorum. Hemen abartıyorsun çünkü. Lütfen benden bir şey saklama dedi Mükerrem Hanım. Ne varsa açık açık söyle lütfen. Abartmayacağım. Söylese mi söylemese mi gibisine duraladı Galip. Eline olanak geçti mi varınızı yoğunuzu komünistlere vermeye kalkarsa bu kızı ne yaparsınız dedi. Hele Eşref Bey'e bir şey olursa. Allah korusun o zaman çok uyanık olmanız gerekir. Her şeylerinizi gizli, açık örgütlerine bağışlar komünistler. Söyleneni ayrıntılarıyla kavraması pek gerekli değildi Mükerrem Hanım'ın. Varını yoğunu komünistlere verme sözü yeterli etkiyi yapmıştı. Yemeyeceği nane olmadığını iyi biliyordu kızının. Pek bir şey demeden durakaldı. Galip Mükerrem'i o takıntısı içinde bırakıp, parmaklarının ucuna basarak asansörü bile kullanmadan, süzülür gibi evden çıktığında saat sabahın 4'üydü. Keyifliydi eve geldiğinde. Tırnağını iyi geçirdiğinden hiç kuşkusu yoktu Mükerrem'e. Necla orospusunun bozamayacağı doğrultudaydı işler. Karı ister bu gürültüden paçayı sıyırsın, ister birkaç yıl içeri tıkılsın. Olup biteni sezinleyip önlem almadıkça bu çizgi değişmezdi. Biri uyarmadan da nereden kalkışacaktı böyle bir işe? Eşref Bey'in tüm varlığı Mükerrem'in elindeydi. Gereğinde Mükerrem'in korkuyla karışık tiksinti duyduğu terzi nezahatın oyunlarından korunmak için Ankara'da Mükerrem'le ilgili her şeyi yapma yetkisini de o almıştı. Bugün isterse Necla'dan korumak için bir kez daha kat katını alırdı o yetkinin. Biraz daha beklemesini bilmek gerekiyordu. Yolundaydı her şey. Ertesi daha ertesi günler sabahları iş yerine uğrayıp Nuri ile konuştu. Seher sıkı izlenimdeydi. Sonuç yoktu daha. Sait ile telefonlaştılar. Çalışmayı sürdürüyordu arkadaşlar. Olaylar gelişti mi bildireceklerdi Nadir Bey'e. Sermet Beylerin iş yerine uğrayıp ağızlarını aradı. Öyle büyük işlere girişmişlerdi ki ivedi para gerekliydi onlara. Satışla kazanacakları için de bu işten paralarını alıp ortaklıktan çekilmeyi bekliyor gibiydiler. Parayı denkleştirebilirse kolayca olacaktı Nazif Bey'in dediği. Nereden bulacaktı parayı? Mükerrem'den olmazdı daha. Salim Başkur geldi aklına, vazgeçti hemen. Başka beklentileri vardı ondan. Nebile ile kopmuş gibiydiler. Hem onda bu paranın olacağını da sanmıyordu. Mithat'ı denemek vardı. Bir de Hüsnü Melek Bey'in ölmeden gevelediği sözler. Şu kadar gün olmuş, daha bir aramamıştı Şerife Hanım'ı da. Bir açayım dedi Şerife Hanım, telefonda Galip'in sesini duyunca pek heyecanlandı. Özürler diledi Galip. Kadın durmadı bile üstünde. Hemen bekliyordu. Yarım saat sonra Şerife Hanım'ın kapısındaydı. Gözleri doldu Galip'i görünce. Hep oturdukları orta sofaya buyur etti. Kahve yapmayı önerdi. İstemedi Galip. Üstelemedi o da, izin isteyip kalktı, koridora daldı. Fakat nasıl çökmüştü bu kadın? Tatar Hüsnü Bey'in gidişiyle her şey solmuş gibiydi bu evde. Ölüm salt bir kişiyi alıp götürmüyor demek. Bir süre sonra elinde sarıp sarmalanmış bir küçük paketle geldi Şerife Hanım. Oturdu karşısına. İki gecedir üst üste düşüme giriyor Hüsnü Bey dedi. Bir şeyler diyor, duyamıyorum bir türlü. Anladım ki emaneti soruyor bana. Ben de seni arayacaktım. Uzattı paketi. Nedir bu efendim? Hüsnü Bey'in vasiyeti dedi Şerife Hanım. Seninmiş bu. Ben gözümü yumarsam Galip Bey'e vereceğim demişti. Senin gelmeni bekliyordum. Bir kez daha özür diledi Galip. Biliyorsunuz Necla Hanım olayını dedi. Öyle şaşkına çevirdi ki bizi. Zavallı Mükerrem hanımefendi derdi yetmiyordu. Bir de bu çıktı başına. Ona koşalım derken. Suskunluk içinde acı acı başını sallıyordu Şerife Hanım. Derince soluklandı. Rabbim sağlık versin dedi. Bütün suç ağabeyimdedir. Kız kısmının başı ezilecek biraz. Yoksa böyle olur işte. Allah daha kötü etmesin. Biraz daha dertleştiler. Hüsnü Bey ile ilgili ortak anılara değinildi. Gözleri doluyordu konuşurken ya. Kurumuş gibiydi kadın. Coşkulu sesi bile eski canlılığını yitirmişti. Gene uğrayacağını, bir gereksinimi olursa önce kendisini aramasını üsteleyerek söyledikten sonra ayrıldığında yeğenilmiş duyumsadı kendini. Paketi paltosunun iç cebine yerleştirmişti. Eve döndü doğruca. İçeri girip paltosunu asar asmaz salona geçti. Uzun masa üzerine açtı paketi. İç içe kıvrılmış kağıtlar, kapalı şişkin bir zarf çıkmıştı bir de. Şaşırdı zarfı yırtınca. Tümü binliklerden oluşan, yan yana yatırılmış, kalın iki para destesi vardı zarfta. Saymaya başladı evecenlikle. Biri 235, öteki 228, 465 bin liraydı toplam. Şaşkınlıktan sevinememişti bile. Kıvrılmış kağıtları açtı. Ortaklık kurulurken Galip adına yatırdığı para için Hüsnü Meleğe imzaladığı borç senedi idi biri. Sayfa boyu çapraz çizgi çekilmiş, ödendi yazısının altı da Hüsnü Bey'ce imzalanmıştı. Öteki kağıtta Hüsnü Bey'in ortaklıktaki payı üstüne tüm yönetim kullanım yetkisini Galip'e bıraktığını belgeleyen bir noter bildirgesiydi. Görmemişim biri değildi ama gözlerini masa üstüne yayılmış para destelerinden ayıramadı bir süre. Neymiş bu Tatar? Bu kadarını aklının ucundan geçirmemişti doğrusu. Almanlardan mı aldı bu parayı? Başka kimden olur? Benim için vermişler gibi sözler de etti. Şimdi ne olacaktı peki? Nazif Bey'in söze dayalı ortaklığı sürüp gidecek miydi öyle? Para ortaklık payı olarak yatırılanlar da içinde. Galibe verilmişti Hüsnü Melekçe. Nefretini bildirdiği Nazif Bey'e bunlardan pay ödemek, vasiyetini çiğnemek değil miydi adamın? Ya bu paradan bilgisi varsa Nazif'in? İlk günler birliktiler Hüsnü Melek'le anladığım kadarıyla. Sonradan bozuldu araları. Sermet Beylerin payını Hüsnü Melek'in bana bıraktığı parayla mı aldım diyeceğim. Nereden buldum diyeceğim peki? Olaya ne yanından bakarsa geriliyordu sinirleri. Bunca karışıklıkta bunca para. Sinir bozmaz da ne yapar? O gün daha sonraki günler kafasını kurcalayıp durdu bu sorun. Sermet Beylerin payını almamayı bile düşündü. O da iyi gelmiyordu. Kaçırılmaz bir fırsattı bu. Büyük para gelecekti kromlardan. Ortaklık iyice ona kalıyor demekti. Nazife de aslan payı ödenecekti yalnız. Ödenecekti, ne yapalım. Sermet Beylere gidip işi bitirdi sonunda. 100 bin lira bulabilmişti. O günkü duruma göre yapılmış hesapla kalan 60 bin lirayı kromlar satılınca ödeyecekti. Notere gidip bastılar imzaları. Böylece de ortaklığın %60'ı Galip'in olmuştu. Geri kalan parayla kapalı çarşıda sarraftan aldığı Reşat altınlarını İş Bankası'ndaki kasasında eskilerinin yanına yerleştirdiği gün çok başka biçimde güçlü duyumsadı kendini. Nazif Bey konusundaki kaygıları içinde sabırlı olmak gerekiyordu bir süre. Başka ne yapacaktı ki? 100 bini nereden bulmuştu peki? Altınlarım vardı, sattım. Kasamı da açmadı ya bu herif. Kafasının içini düzene koymuştu. Nuri ile iş yerinde Seher'le ilgili izleme, gözleme raporlarını inceden inceye gözden geçiriyorlardı artık. Elinde yiyecek paketleriyle Beyoğlu'nun bir arka sokağında birden yitirmişlerdi kızı. Geçen hafta olmuştu bu. Bu hafta sonunu, okuldan çıkışını bekliyorlardı kızın. İzini yitirdikleri sokakta gözaltına alınmıştı. Nuri ile bir akşamüstü çıkıp bir gözden geçirdiler o sokağı. Pek işlek olmayan öyle bir sokaktı işte. Akşam karanlığında iş yerine dönmüş konuşuyorlardı ki telefon çaldı. Sait'ti. Galibi bekliyorlardı. Nuriye sokakta oturanların muhtarlıktan gizlice saptanmasını söyleyip fırladı hemen. Birinci şube müdürünün odasındaydı Sait. Komisyonların günlerdir yaptığı soruşturmaları gözden geçiriyorlardı şube müdürüyle. El sıkışıp oturunca konuşmaya Galibi de aldılar hemen. Bu oğlan da Turgut'tan söz ediyordu, bir de büyüyecek fotoğrafı duruyordu önünde. Bir şeyler var ya, diretiyor dedi. Diretiyor mu? Galip'in sorusu kışkırttı gibi Sait'i. Öyle sanıyor it dedi. Eğilip masanın altından yarılanmış bir konyak şişesi çıkardı. Yandaki küçük masada Galip'in şimdi gözüne çarpan bardaklara içki koyarken Galip'e de sordu. Alır mı diye. İstemedi Galip. Odada girer girmez burnuna çarpan alkol kokusu buydu demek. Şube müdürünün uzattığı çikolatadan aldı yalnız. Sait konyağını yudumluyor, ağzına attığı çikolataları çiğniyor, önündeki kağıtları gözden geçiriyordu bir yandan da. Seher'in dolabında bulunmuş, yanında Halil olduğu sandıkları fotoğrafı çıkarıp gösterdi. Biliyorum anlamına başını salladı Galip. Son yudumda duraladı Sait. Bardağı masaya bırakıp kendi kendine söylenir gibi açıklamalara başladı. Kırşehir'e gittiğinden, boyacı Halim'in kaçmasına yardımcı olduğundan kuşkulanıyorlardı Turgut'un. Fotoğrafını gazeteden alıp çoğaltmışlar, Kırşehir'e de göndermişlerdi. Halim'in yanında çalıştığı usta kesinlikle budur dememiş ya, bir gün buraya böyle biri uğradı demiş. Halim kaçmış, ardından da Ankara'da Refik diye bir gazetecinin evinde kalmıştı. İnanılır biri değildi, o soydandı o da. Eski tanıdığıymış Halil ya, yıllardır rastlamıyormuş Turgut. Bir günler Süheyla diye bildiği sitareyi de bir kez sahnede görmüş o kadar. Seher diye birini hiç tanımıyormuş. Önüne yaydığı kağıtlardaki Turgut soruşturmalarından yer yer okur gibi çıkararak söylüyordu bunları Sait. Bir iki sıkıştırmışlar, pek bir şey alamamışlar ağzından. Bir de biz soralım bakalım bu oğlana dedi Sait. Uzanıp yarım bıraktığı içki bardağını aldı, dikti başına, kalktı. Çıkıp birlikte koridorun ucundaki bir odaya giderlerken bir iki görevli de koşturur gibi takılmıştı peşlerine. Girdikleri genişçe odada masalar kıyılara çekilmiş, ortalık iyice açılmıştı. Görevliler ayakta karşılamıştı girenleri. Sait Galip'e döndü, içkinin parlattığı gözleriyle ''Siz şuraya buyurun Nadir Bey'' dedi. Bir kemerle ayrılmış, loş, içerlek bir yarım oda gibiydi gösterdiği yer. Kemerin altında bir kapı boşluğu bırakılarak yerleştirilmiş. İki yana açık, dosyalarla yüklü kitaplık benzeri bir yüksek dolap gözden iyice ayırıyordu burayı. Aralıktan geçip durdu Galip. Odanın içindeymiş gibi her konuşulanı duyuyor, seyrekçe dizilmiş dosya aralıklarından olup biteni önündeymiş gibi görebiliyordu. Karanlık kuytuda kendinin görülmesi olası değildi. Sait'le şube müdüründen başka iri kıyım dört görevli dimdik bekliyorlardı ayakta. Kösemsi birinin elinde falaka, yanındaki masada sopalar vardı. Sait'in ağzına bakıyorlardı hepsi de. Uzanıp kösemsi adamın elinden falakayı aldı Sait. Baktı, yokladı şöyle bir, geri verdi. Benimkini getirin dedi. Kapıya yakın biri fırladı hemen. Masa üstündeki sopalara baktı Sait. Bir ikisini alıp elden geçirdi. Uzun kalınca birini alıp deneme yapar gibi yavaşça salladı boşlukta, bıraktı yerine. Turgut'u alın dedi. Görevlilerden biri çıktı, kıyıya çekilmiş masalardan birinin önündeki sandalyeye oturdu Sait. Suskundu. Düşünceli fakat hiçbir duyarlılık belirtisi göstermeyen düzlükteydi yüzü. O güne dek tanımadığı bir heyecan başlamıştı Galip'te. Ne var heyecanlanacak? Bir temiz ıslatacaklar iti. Bir komünist öğrenciyi, Nazi gençler hastanelik etmişlerdi Berlin'de. Sinemada gülerek seyretmiştin. Buna da gülerim. Kapı açılıp da iki görevli arasında giren Turgut'u görünce daha da artmasını önleyemedi heyecanının. İyice kızıyordu kendine. Turgut'un ardından falakayı da getirmişlerdi. Gel bakalım. Sait kalkmış, bıraktığı sandalyeyi Turgut'a göstermişti. Otur şöyle. Şaşkın, çekingen bakındı oğlan. Yavaşça oturdu gösterilen yere. Sait gözlerini Turgut'a dikmiş, dimdik duruyordu karşısında. Ötekiler de çevresine dikilmişti. Başı önündeydi Turgut'un. Kaldır başını da bana bak. Başını biraz da dikilir gibi kaldırdı Turgut. Sait'e baktı. Bir kez soracağım bilesin dedi Sait. Akşamın bu saatinde yitirecek vaktimiz yok. Epey oyalamışsın arkadaşları. Cebinden çıkardığı fotoğrafı uzattı Turgut'a. Kim bu oğlanla bu kız? Göz ucuyla baktı Turgut. Tanımıyorum dedi kısıkça bir sesle. Tanımıyorsun. Başını salladı Sait. Halil'in sevgilisinin adı ne? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun. Turgut'taydı gözleri. O zaman biz öğreteceğiz. Baktı polislere Sait. Yatırın şu iti dedi. Dört adam birden atılıp yıktılar Turgut'u. Göğsüne kollarına çöktüler hemen. Pavuçlarını çoraplarını çekip çıkardılar. Falakayı ayaklarına geçirerek iki yanından tutup Sait'e uzatır gibi havaya kaldırdılar. Falakanın kıskacındaki çıplak ayakları tüm gövdesiyle içten içe sarsılıyor, göğsüne oturanların ağırlığı altında hırlar gibi sesler çıkarıyordu Turgut. Sait ceketini çıkarıp masaya bıraktı. Demin ayırdığı uzun, kalın sopayı aldı, şöyle bir yokladı gene. Eline iyice yerleştirir gibi tuttu sıkıca. Açıldı birden, falakada kıvranır gibi oynayan ayaklara var gücüyle indirmeye başladı. Kısılmış çığlığa benzer bir ses duyuldu. Sopalar birbiri peş sıra inip kalktıkça yükselir gibi oldu bu kısık çığlık. Kalın sopanın 8-10 kez iniş kalkışından sonra iyice kısılıp zayıf bir iniltiye döndü. Sait'in acımasız vuruşlarıyla uzunca sürüp gitti bu inilti, bitti sonra. Sait durdu, soluk soluğaydı, terlemişti. Kaldırın bu iti dedi. Kaldırıp sandalyeye oturttular Turgut'u. Kan vardı ayaklarında. Yüzü acıyla gerilmiş, gözleri yarı kapalıydı. Soluk soluğaydı. Masalardan birinin altından çektikleri su dolu bir kovaya soktular ayaklarını. Doğrulur gibi oldu. Sait karşısındaydı gene. Gözlerini dikip Turgut'a baktı bir süre. Öğrendin mi dedi. Neymiş Halil'in sevgilisinin adı? Yüzü karmakarışıktı Turgut'un. Dikelerek açtı gözlerini. Yüzünde bir şeyler gezinir gibi oldu. Faşistsin sen dedi kısık bir sesle, tükürür gibi. Faşistim ulan. Gözlerini Turgut'a dikmiş öylece bakıyordu. Ne sandığında pis komünist dedi. Faşistim, Hitler nasıl sikti ananızı öyle kazıyacağız sizi. Polislere döndü. Dolaştırın bu hergeleyi. Kaldırdılar Turgut'u, ayaklarına basamıyordu. İki görevli koltuklayıp sürür gibi dışarı çıkarırlarken kalın kafalı puşt diye bağırdı arkasından Sait. Unutma, yeni başlıyoruz daha, göreceksin faşistleri. Adamlar Turgut'u çıkarıp kapıyı çekince sessizlik çöktü. Sait şube müdürü, bir de Galip'in yeni ayrımına vardığı masada daktilo başında bekleyen sivil kalmışlardı odada. Yüzünde belirmiş tiklerle Galip'e doğru yaklaştı Sait. Sorulmasını istediğin bir şey var mı dedi. Sorularını duymamış gibiydi Galip. Hiç tanımadığı bir gerginlikten kendini kurtarma çabasındaydı. Görüyorsun dedi Sait. Herif duygusuz sanki. Bir iki fasıl sonra yumuşar ya. Aslında biz de kesin bilmiyoruz tanır mı tanımaz mı Seher'i. Yokladık uğraştıracak bu it. Galip bunalmış gibi çıktı sığındığı yerden. Bir iki adım attı. Soğuk bir gülümseme belirdi Sait'in dudaklarında. Sıkıldınız mı Nadir Bey dedi. Sinsi bir alay vardı deyişinde. Galip de gülümsedi soğukça. Sıkılacak ne var dedi. Eğlenceli. Başını salladı Sait. İyi dedi. Epey sürecek bu eğlence. Siz yerinize geçin. Şube müdürüne baktı. Anlamıştı müdür. Gidip kapıyı açtı. Getirin herifi dedi dışarıdakilere. Zorla yürüyerek odaya soktular Turgut'u. Morarmış şişmişti ayakları. Kan vardı. Acılara battığı belliydi yere bastıkça. Oturtun. Gene aynı sandalyeyi göstermişti Sait. Sandalyeye yaklaştırdılar Turgut'u. Yığılır gibi bıraktı kendini. Gene karşısına dikilip hırpo dedi Sait. Bırak enayiliği de adam gibi yanıt ver. Leşin çıkar yoksa buradan. Sen kimsin? Moskovalarda yetişmiş ne komünistler geçti bizim elimizden. Muma döndürdük hepsini. Sen mi atlatacaksın bizi?